Ayrım 5. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 86. Michel Faraday. 22 Eylül 1791'de İngiltere'de doğan bu İngiliz fizik ve kimyacısı neler bulmuştur? Merak edip aşağıyı okuyasın diye burada söylemiyoruz. Bir demirci ustasının 4 çocuğundan biri olan, ikisi olacak hali yok, Faraday, neredeyse bütün bilim adamlarının ortak yönü olan yoksulluk nedeniyle öğrenimini yarıda bırakıp önce bir çiftçinin, sonra da bir kırtasiyecinin yanında çalıştı. Fakat orada akşama kadar kürdan çiğneyip altılı ganyan oynayarak kapının önünden geçen kızları dikizlemedi. Kırtasiyeci yanında çalışmanın avantajlarından faydalanarak bol bol kitap okudu. Hem de başkalarının "öf ne sıkıcı" dediği kimya ve matematik kitaplarını. Akşamları da boş durmadı ve millet dizi üstüne dizi seyrederken o Davy'nin Royal Institution'da verdiği derslere katıldı. Çalışkanlığı ve efendiliğiyle dikkati çekince Davy kendisini asistanı yaptı. 1825'te laboratuvar şefi, 1833'te kimya profesörü, 1844 tarihinde Bilimler Akademisi'nin 8. yabancı üyesi oldu. Buluşlarına gelince, neler bulmadı ki? Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektromanyetik indüklemeyi bularak dinamoların yapımına yol açıp elektrik motorlarının temelini attı. Elektroliz teorisini ortaya koyup elektrot ve iyon terimlerini kullanan ilk bilim adamı oldu. Adını taşıyan nitelik ve nicelik kurallarını belirledi. Benzon ve bütileni de bizzat şahsen kendisi keşfeden Faraday, ilk paslanmaz çeliği de kendisi imal etti. Kloru ve bazı gazları sıvılaştırdı. Bu kadar çok şey bulduktan sonra çalışmaktan sağlığı bozulan Faraday, "dur şunu da bulayım, başka bulmam, yoruldum" diyerek 1845 tarihinde polarize ışığın manyetik alan üzerine etkisini ve diamanyetizmayı da buldu. 70 yaşına merdiven dayadığında Kraliçe Victoria tarafından oturması için kendisine bir ev hediye edildi ve en son burada ölümü bularak 1867'de toprağa verildi. Charles Darwin. 1809'da İngiltere Birmingham'da insandan dünyaya gelmiş fakat bir ömür boyu maymundan geldik diye tutturmuş bir bilim adamıdır. Çalışmalarını canlıların mutasyonla kendiliğinden var olduğu teorisi üzerine kurmuştur. Hali vakti oldukça yerinde olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 16 yaşında geldiğinde ailesi tarafından tıp öğrenimi için Edinburgh Üniversitesi'ne gönderildi. Fakat bu konu kendisini pek sarmadı. Bunun üzerine babası onun din eğitimi alıp rahip olmasını istedi. Fakat dinle pek yıldızı barışmayan Darwin, "ben doğa ve tarihle uğraşacağım. Zaten içimde maymundan geldik gibi bir his var. Hiç maymundan rahip olur mu?" gibisinden rotayı başka yöne değiştirdi. Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi Joseph Henslow'la tanışarak Güney Amerika kıyılarına yapılan resmi bir keşif gezisine katıldı. Daha sonra 5 yıl sürecek bir deniz yolculuğuna çıktı. Yolculuk dönüşü daha soluklanmadan ayağının tozuyla zooloji ve jeoloji konusundaki incelemelerini ve yolculuk günlüğünü yayımladı. Üzerinden çok geçmeden bu geziler ve araştırmalar sonucu edindiği izlenimlerini Türlerin Kökeni isimli meşhur kitabında topladı ve bombayı patlattı. Bu kitapta yeryüzündeki tüm canlı türlerinin tesadüflere dayalı bir süreç sonucunda birbirlerinden türediklerini, balinaların suda avlanmak için çabalayan ayılardan geldiklerini, insanların maymunla aynı soyu paylaştıklarını anlattı. Aslında Darwin tüm bunları ileri sürerken kendisi de içinde bir takım şüpheler taşıyordu. Açıklayamadığı pek çok konuyu türlerin kökenini alana yanında kuşkuları da bedava gibi bir promosyonla teorinin zorlukları başlıklı bir bölümle kitabına ekledi. Çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Darwin, bir taraftan türlerin dönüşümü üzerinde çalışırken bir taraftan da Beagle günlüklerini yayıma hazırladı. Sonunda bu yüksek çalışma temposuna dayanamayarak midesinden rahatsızlandı. Doktor tavsiyesi üzerine çalışmalarını ara verdi ve Shaffordshire'da akrabalarının yanında kalmaya başladı. Kuzeni Emma Wedgwood da aynı evde kalıyor ve hasta bir akrabaya bakıyordu. Kuzeni Emma'dan hoşlanmaya başladığını fark eden Darwin, günlüğüne yazdığı notlarda evliliğin yararlarını ve zararlarını karşılaştırıyor, yarar hanesine "yaşlılıkta arkadaş olur, köpekten iyidir" gibi notlar düşerken zarar hanesine de "kitaplar için daha az para, korkunç bir zaman kaybı" gibi sakıncaları sıralıyordu. 22 Kasım 1859'da Darwin kitabını yayımladı. Kitap büyük bir ilgiyle karşılandı ve geniş çaplı bir tartışma başlattı. Darwin, kitabının yarattığı tartışmaları yakından takip ediyor, kitap hakkında yayımlanan eleştirileri, yorumları ve karikatürleri özenle kesip saklıyordu. Kitapta doğrudan yer almayan insanın hayvandan geldiği iddiası eleştirilerin ana hedefiydi. Bu iddiayı din, felsefe ve bilim çevrelerinden birçok kimse tepkiyle karşılıyor, kendisini "sus bak çarpılcan" şeklinde uyarıyorlardı. Darwin'in bu tezinin ırkçılığa varabilecek sonuçlar doğurabileceği ise ilk elden pek akla gelmemişti. Fakat zaman içerisinde Darwinizmi benimseyen diktatörlerin politikaları sebebiyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. Örneğin Hitler'in bir Darwinist olması ve bunu dile getirerek politikasını bu doğrultuda şekillendirmesi teorinin ulaştığı son nokta için önemli bir örnekti. Yaşamda güçlü olanın zayıf olanı yiyip yutarak ayakta kalınabileceğini savunan bu teoriye dayalı uygulamalar, sakat doğan ve yaşlanıp elden ayaktan düşen insanların toplama kamplarında imha edilmesine kadar varmıştı. Bugün Darwin'le özdeşleşen evrim teorisi aslında çok öncelere dayanır. Öyle ki ilk kez M.Ö. 6. yüzyılda İyonyalı filozoflar evrimden söz etmiştir. Ancak bu konu üzerine en kapsamlı çalışmaları gerçekleştiren ve bunu bir kuram haline getiren Charles Darwin oldu. Gelişmekte olan bilimin ışığında bugün bu kuram paleontoloji, genetik, mikrobiyoloji, biyokimya, biyofizik dalları hatta ağaçların dalları tarafından bir anlamda çürütülmüştür. Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Ama aşamalarla gelişen diğer örnekleri düşündükçe sağduyum bana bu soğuk titremeyi yenmem gerektiğini söylüyor. Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor. Charles Darwin. Darwin 19 Nisan 1882'de öldüğünde İngiltere'nin ünlü kilisesi Westminster Abbey'in bilginler köşesi olarak bilinen bölümüne gömüldü. Biraz da güleyim. Çınar ağacı. Öğrenci. Hocam insan maymunun gelişmiş şeklidir diyorlar, ne dersiniz? O mantığa bakarsan çınar ağacı da maydanozun gelişmiş şeklidir. Ada Lovelace. Bu ismi daha önce hiç duydun mu? Evet duydum, top model bu filan diyorsan eni konu kafadan atıyorsun. Bu hanım meşhur bir İngiliz matematikçisidir. İngiliz şair Lord Byron'un kızı olan Ada Countess of Lovelace 1815-1832 yılları arasında yaşamış, aklı matematiğe zehir gibi çalışan, Analytical Engine olarak adlandırılan ilk bilgisayarın gelişiminde Charles Babbage'la çalışmış ve bilgisayar çağının öncülerinden olmuş hanım hanımcık bir kızdır. Bernoulli sayılarını hesaplayan bir program dizayn eden Ada Lovelace, ilk bilgisayar programcısıdır aynı zamanda. Programlamanın dilini geliştiren ve kadın olduğu kadar matematikçi de dedirten bu parlak zekalı hanım, bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler sebebiyle gün gelecek bilgisayarla müzik bestelenecek, resim yapılabilecek diye görüşlerini sunmuş ve bir program dili olan Ada'nın kendi adıyla anılmasını sağlamıştır. Johann Gregor Mendel. Kimin kime çektiğini bulan bu bilim adamı ve botanikçi 22 Temmuz 1822'de Heisendorf'ta, yani Avusturya İmparatorluğu'na dahil olan o zamanki Çekoslovakya'da doğduğunda henüz kime çektiğinden habersizdi. Bezelyelerin birbirine niye bu kadar benzediğine kafayı takan Mendel daha sonra genetik biliminin kurucusu olmuştur. Çocukluğundan beri bağ bahçe işine pek bir hevesli olan Mendel, üniversite öğreniminden sonra Rahip Efendi Mendel olarak Moravya'da yaşamını sürdürdü. 1854 tarihinde Brünn'e giderek bir teknik lisede öğretmenlik yapmaya başladı. Babası da bir rençber olan Mendel, manastırın bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerin hık demiş burnundan düşmüştüklerinden yola çıkarak, "Canlılar özelliklerini kuşaktan kuşağa mı geçiriyorlar acaba? Bu kadar benzerlik de olmaz ki canım." deyip, neden olmasın?" diyerekten de şüphelenerek 1858'de araştırmalarına başladı. Ve temel ilkesinde melez döllerin üreme hücrelerinde yarısı anadan yarısı babadan alınmış kalıtım hücreleri bulunmaktadır dediği Mendel kuramını 1865'te bilim çevrelerine sundu. Ve ardından doğan bire ya anaya ya babaya çekmiştir. Başkasına çekmişse bu bizi ilgilendirmez. O boşanma avukatlarının konusudur. Demiş midir bilmiyoruz. Fakat kendi adıyla anılan kuramın önemi ve anlamı Mendel hayattayken kimsenin ilgisini çekmedi. Bilim çevrelerinin jetonu ancak 35 sene sonra düştü. Kendisine birazcık geç kalan bilim adamları "ah be Mendel neredesin" dedilerse de heyhat ki Mendel geçen 1884 tarihinde çoktan öteki dünyaya göçmüştü. En basit bitkilerde bile arzu edilen özellikleri sağlayan genler diğerlerine göre daha baskın. Bu yüzden insanlığın kötülüğe evrileceğini düşünüp kötümserliğe kapılmak yerine iyiliğin kötülüğe baskın geleceğine emin olup umutlarımızı tekrardan yeşertmemiz daha akla uygundur. Johann Gregor Mendel. Louis Pasteur. Louis Pasteur, 27 Aralık 1822'de Fransa'da dünyaya gelen Pasteur, dinimize en çok dolanmış bilim adamı unvanına sahiptir. Hangimiz pastörize süt ya da yoğurt dememişizdir ki? İşte o pastörizenin pastörü bu pastördür. Pastörizasyon adlı konserve yönteminden tutun, ta kuduz aşısına kadar bir sürü şey bulmuş, 2 dakika rahat oturmamıştır. Kendisi tüm dünyaca mikrobiyolojinin kurucusu olarak sayılır, sevilir. Gerçi o bu konudaki çalışmaları mikrobu kendisinden çok önceleri bulan Akşemseddin'den yürütmüştür ama hadi olsun, iyi olan kazansın. Sırasıyla Dijon, Strasbourg, Lille ve Paris üniversitelerinde profesörlük yapan Pasteur'ün ilk araştırmaları sterokimyanın başlangıcı sayılabilecek olan kristalografi üzerinedir. Laktik, alkolik ve bütülik mayalanmalarını inceledi ve her birinin ayrı bir mayadan ileri geldiğini ortaya koydu. Havasız yaşayan bakterilerin varlığına işaret etti ve her canlının mutlaka bir başka canlı varlıktan türeyebildiğini öne sürdü. 1854'te Lille Fen Fakültesi Kimya Profesörlüğüne ve École Normale'de araştırma laboratuvarının yöneticiliğine getirildi. Ve 1871'de bu laboratuvarda şarbon, tavuk kolerası ve kuduz gibi virütik hastalıklar, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerine çalışmalarını yürüttü. 1865'te ipek böceği ve hastalığı üzerine yaptığı araştırmalar neticesinde hastalığın mikrobunu bulan Pasteur, ipek böcekçiliğini büyük bir zarardan kurtardı. Aynı zamanda şarabın bozulmasını önlemenin yolunu bularak şarap üreticilerinin bu sistemle yollarını bulmalarını da sağladı. Hepimizin bildiği ya da bilenlerin bilmeyenlere anlattığı kuduz aşısının bulunuşuna gelince, Joseph Meister adındaki bir çocuk kuduz bir köpek tarafından 16 yerinden birer lokmacık ısırılınca ailesi onu apar topar Pasteur'ün yanına getirir. Pasteur Bey, siz sanırsak kuduz aşısını bulmuşsunuz ama daha kimse de denememişsiniz. Bakın hazır ısırılmış çocuk da var, bir deneyin he derler. Pasteur, yahu daha yeni buldum, haber ne de çabuk yayılmış, işe bak der ve hakikaten daha önce hiç denemediği, ne kadar işe yarayacağını bilmediği kuduz aşısını çocuğa vurmakta tereddüt eder. Ailesi vur şu iğneyi, çocuk elden gidiyor, parası neyse veririz diye ısrar edince Pasteur de iğneyi batırıverir. Aşı başarılı olur ve çocuğun hayatı kurtulur. 1858 yılında Temmuz ayında keşfettiği kuduz aşısı insanlık tarihinde ikinci aşı olarak bilinmektedir. Şimdi peki ilk aşıyı kim bulmuş diyeceksin. Onu da sen araştırıver, her şeyi de hazır bekleme değil mi ama? Hiç kuşkum yok ki bilim ve barış, cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların yıkmak yok etmek için değil, yaşamı yüceltmek için birleşeceğine, geleceğimizi bu yolda uğraş verenlere borçlu olacağımıza inanıyorum. Louis Pasteur. James Clerk Maxwell. 13 Haziran 1831 tarihinde İskoçya'da dünyaya gelen ve analı babalı büyüsünü denen Maxwell'e ileride de doğduğu yüzyılın en büyük fizikçisi denecektir. Edinburgh'un tanınmış ailelerinden birinin tek çocuğu olan Maxwell, 8 yaşında annesini kaybetti. Enteresan bir adam olan avukat babası, giydiği giysilerden, evde kullandığı eşyalara kadar her şeyi kendisi icat eden garip biriydi. Hatta küçük Maxwell 8 yaşında okula başladığında babasının bizzat kendisinin hazırladığı gösterişli tuhaf elbiseyle okula gitmeye kalkışınca okulda arkadaşlarının alayına maruz kalıp birazcık madar oldu. Ve hayatı boyunca çekingen ve konuşma zorluğu çeken bir tip olarak kaldı. 1847 tarihinde Edinburgh Akademisi'nden mezun oldu ve arkadaşları çanak çömlek oynarken o ilk bilimsel makalesini yayımladı. Yetkin elips çizme yöntemine dair matematiksel buluşu Edinburgh Kraliyet Akademisi tarafından ödüllendirildi. Kafalı çocuk olduğu daha o zamandan belli olan Maxwell, 1847 tarihinde Edinburgh Üniversitesi'nde başladı ve üniversite hayatına devam ederken 2 bilimsel makale daha yayımladı. Kuantum fiziği öncesi bilinen bilimum elektrik ve manyetik görüngüleri açıklayan, kendi adıyla bilinen 4 temel denklemi 1864 tarihinde kamuoyuna sundu. Radyo, radar, televizyon gibi icatlara yol açan elektromanyetik ve ışık alanlarındaki devrimsel atılımların yanı sıra, renk bileşimleri ve Satürn gezegenlerinin halkaları üzerindeki açıklamaları, Gazların kinetik teorisiyle enerji korunum ilişkisine katkıları onu bilimin top 10 listesinin başlarından aşağı hiç indirmedi. Çok kısa süren bir hastalık sonucu 5 Kasım 1879 senesinin bir sonbahar günü yaşamıyla beraber çalışmaları da sonlanan Maxwell, İskoçya'nın Yukarı Parton köyündeki bir kilisenin bahçesinde toprağa verildi. Faraday'ın incelemelerini okumayı sürdürürken onun fenomenleri kavrama yönteminin de matematiksel bir yöntem olduğunu algıladım. Üstelik alışıldık matematiksel simgeler biçiminde anlatılmış olmasa da. James Clerk Maxwell. Alfred Nobel. Bunu da bileyim. Nobel ödülleri dinamitin mucidi olarak bilinen İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Bernhard Nobel'in vasiyeti üzerine verilmeye başlamıştır. 21 Ekim 1833 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen ve Blue çağında sivilcelerini patlatan genç Nobel, ileride insanları patlatan dinamiti bulacaktı. Varlıklı bir ailenin üçüncü oğlu olarak ağzında altın kaşıkla doğan Nobel'in babası iş hayatında iflas yaşayınca 1847 tarihinde sanırım hacizcilerden tüymek için çoluk çocuk St. Petersburg'a taşındılar. Babası burada bir atölye açar ve Rus ordusu için silah üretmeye başlar. İleride dinamiti bulacak olan Nobel'in kime çektiği böylece anlaşılmış olur. Kazandığı paralarla oğluna özel mürebbiyeler tutan baba Nobel, oğlu için elinden geleni ardına koymaz ve ettiği masrafın karşılığını da alır. 17 yaşına geldiğinde İsveççe, Rusça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı sular seller gibi konuşmaya başlayan oğlusunu daha sonra mühendislik eğitimi görmesi için yurt dışına gönderir. Konu komşuya da "Oğlumuz yurt dışında okuyor" diye hava atar. 2 yıl yurt dışında kalan Nobel, İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika'da ikamet eder. Paris'te bulunduğu süre içinde dönemin meşhur kimyageri T.J. Pelosi'nin laboratuvarında çalışır. İlk patlama hayatına burada başlayan Nobel, bulunacak onca şey varken sıvı bir patlayıcı olan nitrogliserin fikrini bulur. Neyse, 1852 tarihinde ailesi tarafından özlenip, "Oğlum gel evinde patlat, yaban ellerde patlatma" denilerek St. Petersburg'a çağrılır. Savaşlardan para kazanan babasının işleri Kırım Savaşı sona erince bozulmaya başlar ve kepenklere indirir. Bundan sonra patlatıp etrafa saçma görevi omuzlarına binen Nobel, 1863 tarihinden itibaren çalışmalarına Stockholm'da devam eder. 1864 tarihinde çalışmaları esnasında meydana gelen küçük bir kazada küçük kardeşi Emil ve 4 kişiyi kazayla patlatarak azıcık öldürür. Stockholm'de çalışmaları kati surette yasaklanan Nobel, uslu durmayı başaramaz ve sıvı bir patlayıcı olan nitrogliserini yapmayı başarır. Fakat bu sefer de çalıştığı laboratuvar havaya uçar. Fakat o yılmaz. Tabii ki bu kadar patlamadan sonra hala bu çalışmaları yürütecek parayı nereden bulduğu muammadır. Ve olanlar olur. 1864 yılının sonunda birçok insanın sonunu getirebilecek dinamit barutunu yapar. Aranmaya devam eden Nobel, 1877'de balistit adını verdiği, 1879'da da dumansız barut dediği barutu bulur. Sonunda dinamit lokumunu da bulan Nobel, bu lokumu Türk lokumuna benzetemez. Yendiği anda patlayan bu menet yüzünden dünyanın parasını kazanan Nobel, 20'den fazla ülkede 80 tane şirket kurar. Patlatmadan 5 dakika rahat duramayan Nobel, kordit adlı patlayıcıyı da bulduktan sonra hem kel hem fodul hesabı kendisine kızan İngiliz hükümeti aleyhine dava açar fakat davayı kaybeder. Bu dönemde İtalya ile ittifak haline girerek Fransa'ya kafa tutunca halkın "Yeter be, git bizim mahalleden" şeklinde tepki göstermesiyle Paris'i terk eder. Ömrünü patlatıcılarla geçirip durdurak bilmeden ölüm üreten Nobel, 1896 tarihinde beyin kanamasından ölmeden önce son zamanlarında hidayete ererek mi bilinmez, "En büyük arzum savaşın son bulduğunu görmek. Ölen insanlar için anıt yaptırmaktansa fakir insanların karnını doyurmayı tercih ederim" diyerek "Senin annen bir melekti yavrum" kıvamında cümleler kurmuştur. Ve kazandığı paraların kendi adıyla anılan barış ödülleri olarak dağıtılmasını istediği ünlü bir vasiyetname bırakarak "Bu ne perhiz, bu ne turşu" dedirtmiş, asrın çelişkisini sergilemiştir. Alfred Nobel'in vasiyetinden. Ardında bıraktığım gayrimenkulümün ve servetimin tamamı aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. Kapital emniyetli bir şekilde fonda toplanmalıdır. Bu fonun geliri her yıl insanlığa en büyük hizmeti yapan kişilere dağıtılmalıdır. Bu gelir 5 ana bölüme ayrılmalı ve aşağıdaki şekilde dağıtılmalıdır. Bir kısmı fizik sahasında en büyük keşfi yapan kişiye verilmelidir. Bir kısmı kimya sahasında en büyük keşfi yapan kişiye verilmelidir. Bir kısmı fizyoloji ya da tıp alanında en büyük keşfi yapan kişiye verilmelidir. Bir kısım edebiyat sahasında en büyük eseri yazan kişiye verilmelidir. Bir kısmı milletler arası barış ve kardeşlik için en büyük çalışmayı yapan kişiye verilmelidir. Fizik ve kimya konusundaki keşifler İsveç İlim Konseyi'nce değerlendirilmelidir. Tıp konusundaki çalışmalar Stockholm'daki Karolin Enstitüsü tarafından değerlendirilmelidir. Edebiyat ve barış konusundaki mükafatlar İsveç Parlamentosu tarafından seçilen 5 kişilik bir heyet tarafından değerlendirilmelidir. En büyük ve kesin arzum, mükafatlar adaylara dağıtılırken kesinlikle milliyet tefrikası yapılmamasıdır. En mühimi, mükafatı alacak şahıs bir İskandinavyalı olabilir, olmayabilir de. Alfred Bernhard Nobel, Paris, 27 Kasım 1895. 5. ayrımın sonu, sayfa 105.